Ayrım 8. Aydınlanma değil merhamet. Bolşevikler Dünya Kiliseler Konseyi'ni desteklediler demek.
Elbette desteklediler. Rus Ortodoks Kilisesi de Dünya Kiliseler Konseyi'nin 1961'deki 3. Genel Kurulu'na katılması kararını alan Stalin. Metropolit Nikolay gidecekti, onu istifaya zorladılar. Yerine Nikodim diye birisini gönderdiler. Nikolay Genel Kurul'dan bir hafta sonra evinde ölü bulundu. So, bana bu Ken Schwartz'ı anlat, nasıl bir adam?
Geçkin bir çiçek çocuğu dedim. Evet, herhalde en iyi böyle tanımlayabilirim. 68 kuşağı bir çiçek çocuğu. Anglo-Sakson anlamında liberal, hatta yine aynı anlamda ilerici bir Yahudi. Bende bıraktığı izlenim, dünya dini diye yeni bir terkibin başarıyla oluşturulmasının en ufak bir ihtimali varsa, o ihtimali gerçekliğe dönüştürebilecek adamın bu adam olduğu şeklinde. Dinler arası hoşgörü görevi için biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce omuzlarını bulan saman sarısı uzun saçları ve mavi gözleri kuzeyli olduğunu telkin ediyordu ki, İsveçliler Rusya'da özel itibar görürler. Boyu 1.90'dan fazlaydı. Schwarzenegger'in gibi bir vücuda karşın fevkalade yumuşak, hatta hayırhah bir beden dili sergiliyor. Yüzünden gülümsemesine eksik etmediği gibi hiçbir şeyi aceleye getirmiyor. Alçak sesle üşeniyormuş gibi zaman zaman duraklayarak konuşuyordu. Daha da önemlisi, hiçbir dine karşı belirgin bir tarafgirlik belli etmediği gibi tutkulu inanç sergilememeye de özen gösteriyordu. Sanki Ken Schwartz'ın gözünde dini inançların insani zaaflar olmalarından öte anlamları yoktu. Ve fakat insani olan her şey gibi dini inançlar da hoşgörüden nasiplerini almalıydılar. Andrei Zolotov getirdiğinde Schwartz'ın yanında taparmış gibi baktığı 9 yaşındaki oğlu vardı. İlk mesajını Paskalya tatilini geçirmek için Toronto'dan gelmiş olduğunu söylediği çocuğun bakışını okşarken verdiydi. Sabah birlikte Amerikan St. Catherine Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ettik. Bob mimarisinden çok etkilendi. Öyle değil mi Bob? Öyle görünüyor ki oğlumuzun dini belirsizliği nihayet sona erecek. Ne dersin evlat, gelmişken burada Moskova'da vaftiz olmak ister misin? Çocuk omuzlarını silkliydi. Annem de gelirse... Böylece Mrs. Schwartz'ın Moskova'ya gelmeyip Toronto'da kaldığını öğrendik. Oğlunun dini belirsizliğini ortaya atma nedeninin asıl konuya girmek isteği olduğunu hissettiğimden fırsatı kaçırmamaya karar vermiş, soyadının işaret ettiği gibi Yahudi olup olmadığını sormuştum. Oğlumun dini belirsizliğinden anlaşılabileceği gibi ben dışarıdan evlendim dedi. Karım zaman aşımına uğramış bir Katoliktir. İtalyan Amerikalı. Ama benimkiler gibi onun dini duygularının da alevlendiği zamanlar oluyor. Yahudi-Katolik evliliği sıkça rastlanan bir bileşim değildi ama sorun yaratmamıştı. Aynı inançları ve gelenekleri paylaşan ailelerin daha işlevsel oldukları bir gerçek ama din yegane yapıştırıcı değil. Ben harçlarının müzik ya da sanat olduğu aileler de tanıdım, dinin başlıca uğraş olduğu aileler de. Kendi adıma dini bağlar ne kadar sıkıysa ben o kadar boğulurum, havasızlıktan başım döner. İlginç demiştim ne diyeceğimi bilemediğim için, o da kendisini anlatmaya durduydu. Yetişkin hayatımın büyük bölümünü içimden geldiği gibi yaşadım. Ailemin ya da kavmimin istediği gibi değil. Daha erken yaşlarımda benden daha kıdemli birilerinin emrettikleri gibi su geçirmez bir ahlak ve sorumluluk sistemi dahilinde hareket ederdim. Sadece sinagog değil, içinde yaşadığım toplum ve gittiğim Yahudi okulu da bu sistemin bir parçasıydı. Ama zamanla sistemin değerlerine olan inancım da aile değerlerine olan inancım gibi azaldı. Onların yerine egemen kültürün değerleri aldı ve ben kendi kendimin ahlak bekçisi oldum. Nasıl böyle yapabildiğine şaşıyormuş gibi başını salladı. Ecdadımdan daha iyi bilirim şeklinde ukalaca bir duyguya kapılmıştım. Ne olmuş da değişmiş olduğunu merak ettim. Oğlum sayesinde dedi, bu genç adam sayesinde. Şimdi Toronto'nun kuzeyinde Bagel World denilen o fırın vardır. Cumartesi sabahları ben gider, oradan bagel alırım. Dipnot bir tür simit. Dükkanın eski dünya atmosferini severim, biliyor musunuz? Çalışanlarının pek de kibar olmayan şakacı hallerini severim. Kapının üstündeki levhayı severim. Hepsinden çok da cumartesi sabahları kahvaltıda bagel yemeği severim. Bagel, somon, bayram yemeği, arada sırada da mum. Yahudi ritüeli adına bütün yaptığım da bunlardan ibarettir zaten. Bir zamandır Bob erken kalkıp benimle Bagel World'a gelmeyi adet edindi, değil mi Bob? Birlikte çıktığımız o cumartesi sabahı çevre yoluna çıkacakken vazgeçtim. Bathurst Caddesi'ne girdim. Bathurst'un sonu Toronto'nun Hasidi mahallesine çıkar. Hasidileri bilirsiniz, gerçek Yahudi kumaşı onlardır. Sinagoga yürüyen kara kaftanlı, tavizsiz erkekler. Onları Doğu New York'un arka sokaklarında ticaret yaparken görmüşlüğüm vardı. Ama arka plan Toronto'nun şık alışveriş merkezi olunca tarihten fırlayıp gelmiş gibi duruyorlardı. Baktım Bob arabanın camına yapışmış, dikkatle seyrediyor. Merak ediyorum, dikkatini çeken ne? Yaşlıların başındaki yuvarlak büyük kürk şapkalar mı? Çocukların siyah siperlikli başlıkları mı? Şakaklarından sarkan dülleler mi? Bilirsiniz hasidiler şakaklarını tıraş etmezler. Belki de diyorum babamın Yahudi damak zevkinin başına geçtiği gibi Bagel'ler de baba geçti. En iyi ihtimalle yarı Yahudi olmasına rağmen bu garip görünüşlü hasidiler de bir biçimde akraba olduğunu hissediyor. Benim dikkatimi çeken de küçük bir erkek çocuğunun babasının elini tutuş biçimi oldu. Sımsıkı. Sonra o tutuş biçimini tekrar gördüm. Bir daha gördüm. Sanki kara kaftanlı bütün babalar ve çocuklar aynı insanlardı. Tekrar tekrar baktım ve gördüm ki bu el tutma biçimi bir adanmışlığa, baba ile oğul arasındaki ayrılmaz bağı göstermektedir. Dahası baba ile oğulun önünde yürüyen dede bu ataerkil görüntünün en az üç kuşaktır böyle olduğunun ispatıdır. Bob'un dedesini Florida güneşinin altında uzanmış yatan ve benim yılda bir kez gördüğüm kendi babamı hatırladım. Burada sergilenen bağlılığa karşı babamla benimle oğlum arasındaki ilişkinin kopukluğunu düşününce içimi üzüntü ve utanç kapladı. Benim gördüğümü Bob'un da görmüş olduğu kuşkusuzdu. Ama ben onu sinagoga götürmeye niyetlensem bile, bugün sinagoga gitmeyi düşünür müsün Bob diye sorup rızasını almadan götürmezdim. Az önce yaptığınız gibi mi? Vaftiz olmak ister misin Bob diye sorar gibi. Aynen. Ve tabii hayatta sinagoga gitmekten daha eğlenceli şeyler olduğunu düşündüğü yüzümden belli olurdu. Ama beni fazla üzmemek için belki bir başka zaman baba diye atlatırdı. Ben de üstelemezdim çünkü bir cumartesi sabahını 4 saat sinagogda geçirmek benim de işime gelmezdi. Hristiyanlık insanın yakasını hiç değilse 1 saat içinde bırakır. Bir Müslüman olarak siz de öyle düşünmez misiniz? Bir yandan bunları düşünüyor, öteki taraftan da bana bütün bunları düşündürenin ne olduğunu merak ediyordum. Günümüzde çocuklarımızın taptığı o kadar çok tanrı var ki, eğlence tanrıları, spor tanrıları, bilgisayar tanrıları. Bunlar çocuklarımızı fareli köyün kavalcıları gibi arkalarına takıyor, bizden uzaklaştırıyorlar. Ama sinagogun tanrısı çocukları babalarının ahlaki boyundurunun altına sokan tanrı. Bu nedenledir ki birkaç doz din eğitiminin oğluma yararlı bile olabileceğini düşündüm. İyi de benim en son dua ettiğim tanrı hangisiydi? Dayanamadıydım. Yapmayın canım, bu kadar kötü olamaz. Hayır, bu kadar kötüydü, anlıyorsunuz değil mi? Kendi içimde kararlı değildim. İnsan kendi içinde kararlı olmayınca otoriter olamıyor. Kararlılık Bob'la gördüğümüz sokaktaki bu insanlara mahsustu. Büyük ellerin içinde kaybolan küçük ellere karşı benim direksiyon tutan, vites değiştiren ellerim, oğlumun teybe kaset tıkan elleri. Hasidiler kendilerine miras kalan dünyayı idame ettirebilmek için sımsıkı birlik olmak durumundalar. Oysa bizim çocuklarımız bizim dünyamızda yaşayabilmek için bizden ayrılmak zorundalar. Kendimizi kandırmayalım. Modern dünyanın tanrıları Hasidilerin tanrılarından daha az kıskanç değiller. Bob bundan 1 yıl sonra sokakta benimle birlikte yürürken görünmek isteyecek mi? Hiç sanmam. Bizim kültürümüz benim oğlumu hayatımın dışına sürmem gerekliliği üzerine kurulmuş. Oğlumla iç içe yaşamaktan hoşlanmamam gerekliliği üzerine kurulmuş. Bob'un kendi ayakları üzerine durmasını isterken onun kendisini benden kopartmasını da istiyorum. Benim babamdan uzaklaştığım gibi o da benden uzaklaşsın ve ömrü beni özlemekle geçsin, duygusal film müziklerine ağlasın istiyorum. Batılılık böyle bir şey demiştim. Artık biz de çocukları aile dışına sürüyoruz. En azından büyük bir kısmımız böyle yapıyor. O sabah Hasidilerin gerçeğiyle karşılaştıktan sonra kendime bir takım temel oldukları kadar da rahatsız edici sorular sormaya başladım. Göreceliğin hakim olduğu hayatımdan memnun muydum yoksa manevi yaşamları hiç de tek düze olmayan Hasidilere kıskanmış mıydım? İnançlarının kesinliğini kıskanmış mıydım? Doğurganlıklarını kıskanmış mıydım? Çocuklarının sorgusuz sualsiz itaatlerini kıskanmış mıydım? Bu sorular cevap talep ediyorlardı ve cevap açıktı. Evet, Hasidileri kıskanmıştım. Peki sakalımı uzatmak, kara kaftan giymek, onlarla yer değiştirmek ister miydim? Hayır, mentonit olmayı tercih ederdim. Mentonit nedir diye sorduydum. Simons Menno isimli birisi tarafından 16. yüzyılın başlarında Avrupa'da kurulan Protestan Hristiyan mezhebiymiş. Mennonitler sade yaşar, sade giyinir, askerlik yapmayı, çocuklarını vaftiz etmeyi reddederlermiş. Niye İncil-i Şerif vaizi değil de Mennonit? Evangelistler aşırı gayret keşleriydi. Toronto'daki tüm evleri tek tek taradıklarını biliyor muydunuz? Staro Vera gibi Mennonitler de temel soruları soruyorlar. Niye yaşıyoruz, hayatımızın anlamı ne gibi fundamental sorular oluşturuyor. Bu soruların cevabını bulmam gerektiğini düşündüm. Bir hasidi kadar kararlı olamasam bile hiç değilse bir erkek ve bir baba olarak kendime saygı duyacak kadar özgüven kazanabilmem için bu soruların cevabını bulmam gerekliydi. İşin bu boyutunu hiç düşünmemiştim. Bir erkeğin kendisine saygı duyabilmesi için dinin yardımına ihtiyaç duyabileceği hiç aklıma gelmemişti. Soruların cevaplarını aramaya başladığımda ayaklarımı basacak sağlam bir zemin bulamadım diye sürdürdü. Kimdim ben? Bir avukat mı, yazar mı, baba mı, Rus Yahudisi mi, Kanadalı mı, Amerikalı mı? Yoksa bunlardan hiçbiri değil mi? Yoksa New Ager'ların dedikleri gibi benim hayatım kim olduğumu bulmak gayretinden mi ibaret? Bir yandan da böyle sorulara ihtiyaç duymayanların yanında ne kadar zavallı kaldığımı düşünüyordum. O noktada kendimi yabancı ülkelerde görevli olduğum zamanlarda hissettiğim gibi dışarılıklı, ötekilerin sadece hayatlarını seyreden bir röntgenci gibi hissettim. Biz Kuzey Amerikalılar özgür insanlarız ama bütün bu özgürlüklerimizi ne olmak için kullanacağız? Hasidi Yahudilerinin kısıtlı yaşamları, kimliklerine ilişkin soruları cevaplamak suretiyle bizden daha özgür kılmıyor mu onları? En büyük özgürlük kimliğinden utanmamak durumu değil midir? Eğer insan kendisini belirli bir grupla, ulusla, cinsel tercihle ya da cinsiyetle tanımlayabiliyorsa ne mutlu ona. Benim sorunum Yahudi olduğumu kabul ettiğim halde katıksız bir Yahudi, mesela bir Hasidi olarak algılanmak istememekti. Düşündüğüm zaman bu olumsuz bakışımın kendime duyduğum nefretin annemden kaynaklandığını görüyordum. Benim annem kendisine model olarak Greta Garbo, Ingrid Bergman gibi Hollywood'un egzotik dünyevi kadın tiplemelerini seçmiş bir kadındı. Cefakar Yahudi annesi tanımına hiç uymuyordu. Onun sevgisini kazanmak istediğim için onun reddettiği her şeyi ben de reddettim. Sonuç dayanışmanın kaybı oldu. İzleyen yıllarda kendime 40 yamadan bir kimlik düzdüm. Bir Yahudi pastası tarifi gibi biraz ondan biraz bundan. Egemen kültüre hem asimile olmuş hem de olmamış bir kimlik. Ne ki herkesin beğendiği bir kimlik de olmadı.
Ayrım sonu.